adımız ne belirleyen
şey? Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar hepinize sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, kumanda masasında Recep Özlem ve mikrofonda ben Nilgün Durum. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları Hayatın Sesleri diye aradığınızda ulaşmanız, programla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, hatta yorumlarınızı ulaştırmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en. Meğer dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsem de sevdim mahkum elinde. Güçlükler ayırsa da umudum var hala yarında. Ben severim aşkın zorunu, kimi gider kolayına. Benim yolumsa sana doğru, dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsem de sevdim mahkum elinde. Benim yolumsa sana doğru, dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsem de sevdim mahkum elinde.
Thank you. Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Şimdi stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum ama sizler zaten 45 Devirlik İzler programından tanıyorsunuz kendisini sevgili dinleyicilerimiz. Müzik yazarı sevgili Murat Meriç bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün 45 Devirlik İzler'le değil de farklı bir yolculuk yapacağız. Şarkılarla tarihi bir yolculuk yapacağız. Çünkü 100 Şarkıda Memleket Tarihi adlı kitabınız çıktı. Onu dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyoruz. Çok farklı bir kitap. 100 Şarkıda Memleket Tarihi. Aslında evet. 100 şarkıya sığdıramadığınızı da yazıyorsunuz ama mutlaka. Nasıl bir başlangıç oldu? Nereden başladınız
aslında
bu tarihi yolculuğa?
Aşk Akan Yayınları yeni kurulan bir yayın evi, benim bir arkadaşımın yayın evi, evet. Böyle bir seriye başladı, hazır bilgi serisi ve dolayısıyla ben de bu seriye ne yapabilirim diye düşünürken çıktı proje. Daha öncesinde var olan bir projenin bu seriye uyarlanmış hali aslında, evet. 100 meselesi oradan geliyor. Ben 2010'lu yılların başından beri üniversitelerde şarkılı memleket tarihi seminerleri veriyorum ya da sonrasında kültür merkezlerine de taşındı bu. Ve Türkiye tarihini şarkılarla anlatıyorum. Elbette 1923 Cumhuriyet'in kuruluşundan başlıyorum ama öncesinde olmuş kimi olaylar üzerine yazılmış kimi şarkılarda konu oluyor ki burada da zaten 1894 yılından başlıyor aslında kitap. 1894'te Ertuğrul Yatı'nın Fırkateyni'nin Japonya'ya gönderilen, 2. Abdülhamit döneminde Japonya'ya gönderilen Fırkateyni'nin batması üzerine Japonya'da bestelenmiş ve plak olarak piyasaya verilmiş bir şarkıyla başlıyor kitap. 1921 yılından bir şarkıyla devam ediyor ve günümüze kadar geliyor. Günümüz derken 2015'e kadar geliyor.
Peki kronolojik bir sıra mı takip
ettiniz? Evet, kronolojik bir sıra takip ediyor. Fakat içlerinden kimi bölümleri ayırdım, kimi şarkıları. Örneğin Amerika ile Türkiye'nin münasebetini konu alan değişik dönemlerde yapılmış şarkılar var. Kimisi hoşlanıyor, kimisi hoşlanmıyor. Bu mesele üzerine birkaç laf ediyor. Türkiye'nin de politik yapısı, dış politikası filan itibariyle zaten bu ilişkiler hep çalkantılı. Onları ayrı bir kenara, ayrı bir bölüm halinde verdim. Çünkü kronolojik gitsek arada bunlar karşımıza çıkacaktı. Evet. Hepsini derli toplu dinleyici okusun istedim.
Ama çok uzun soluklu bir araştırma evet, gerekiyor aslında herhalde. Yıllardır. Daha önce belki de bu konuda verdiğiniz evet. Derslerden dolayı biraz daha kolay olmuştur.
Tabii biraz daha derli toplu en azından.
Yine de ne kadar bir süreçte ortaya çıktı?
Valla uzun bir süreçti. Aslında kitabın yazım süreci çok uzun sürmedi. Çünkü Kasım ayında başladım ben. Ocak ayında kitabın yazımı bitmişti fakat sonrasında ince işine girdik. İşte bir kısım tarihi olaylar üzerine eksik kalan bilgileri tamamladık. Şarkılar üzerine eksik kalan bilgileri tamamladık ve neticede Nisan ayının son günü 30 Nisan'da bütün Türkiye'ye dağıtılmış oldu kitap. Yazımı kısa sürdü fakat tabii ki araştırması uzun soluklu bir dönem. Dediğim gibi 2011 yılında yapmıştım ilk kez adı Şarkılı Memleket Tarihi olan semineri. 2011'den 2016'ya 5 yıldır zaten bu mesele üzerine kafa yoruyorum.
Peki bu kitaptaki şarkıların hepsi sizin arşivinizde vardı herhalde.
Hemen hemen hepsi diyelim çünkü hala kaydına ulaşamadığım bir plak var ya da birkaç tanesi bir kısım kazaya kurban giden. Örneğin biz bu arada kitabı alan dinleyiciler, okuyucuların şarkıları dinleyebildiğini de söyleyeyim ben. Çünkü kitapta karekodlar var.
Keşke sonunda bir de CD olsaydı
i̇şte
değil mi?
İşte o CD'yi veremiyoruz çünkü bir kısım telif hakları meselesi yüzünden. Evet. Ama şarkıları dinletebiliyoruz. Bir karekod vasıtasıyla akıllı telefonlara okutmak suretiyle o şarkılara
güzel.
Ulaşmak
evet.
Mümkün. Fakat onların hepsine ulaşmak mümkün değil. Çünkü en basitinden bir tane örnek vereyim. Benim elimde Rıfat Özsaraç'ın Zonguldak Faciası adlı kitabı vardı. Plağı vardı. Ben plağı kitaba koydum. Kitaptan, plaktan bahsediyorum. Fakat kayıt aşamasında plağı kırdım. Ve yanlışlıkla ikinci bir plak bulanana kadar o plağın kaydı maalesef yer alamayacak. Hı-hı. Bu karekottan orada karşınıza bu hikaye çıkacak.
Umarız
ama
en kısa zamanda
hepsini
bulursunuz diyelim.
Evet. Peki, ama hepsi arşivimde var evet.
Şarkılar memleketin halini yansıtabilmişler mi?
Tabii ki yansıtabilmişler. Hı-hı. Çünkü memleketin bütün değişim dönemlerinde şarkılara bakarak aslında memleketin nasıl bir hal içinde olduğunu çok kolay anlıyoruz. Şarkılar öte gelişen türlerden de bunu anlayabiliyoruz. İşte 1960'lı yıllarda Anadolu Pop'un ortaya çıkışı aslında kentli insanların kırsala bakışını da evet. simgesi ki oradan doğru yükselen ayrı bir politika var. 1970'li yıllarda pop şarkıların ortaya çıkışı Türkiye'nin aslında ortalarında 1970'lerin iyiye gittiğini gösteriyor. Çünkü bir sürü şahane şey yaşanmış, dolayısıyla pop patlamış. 1980'li yıllarda bir karamsarlık var Türkiye'de politikada, genel hayat içerisinde. Burada arabesk ön plana çıkmış gibi şeylerle Türkiye'nin evet tarihin şarkılara, sadece türlere bile bakarak anlamak mümkün ama şarkıları dinlemek suretiyle de zaten yaşananları çok kolay algılayabiliyoruz.
Evet. Örneğin Türkiye'den Almanya'ya göç.
O çok ciddi bir kanal açmış ve Türkiye'den Almanya'ya göç birçok şarkıya konu olmuş. Hem içeride hem dışarıda pek çok insan bu göç meselesine bakmış. Çünkü gidenlerle sınırlı değil olay, bir de kalanlar var.
Peki bu nasıl yansımış? Hangi şarkıyla yansımış? Onu dinletelim mi?
Tabii çok şarkı var. Ben kitap için iki tanesini seçmiştim. Bir tanesi dışarıdan bu olaya bakan, bir tanesi içeriden bu olaya bakan. İçeriden göçe bakan şarkı Bora Yanoğlu'nun Rosemary'si. Bugün onu dinleyebiliriz. Aslında çalışmaya giden, memleket hasreti çeken bir insanın hikayesini anlatıyor. Bu.
Evet, şu anda oralardan bizi dinleyen dinleyicilerimiz de mutlaka o günleri anımsayacaklardır.
Ki şu ya anda da bile hasreti, aynı hasreti taşıyan birçok insan vardır eminim orada.
Evet, bakalım hep birlikte dinliyoruz şimdi o güzel şarkıyı.
Oturmuşum banofta, gelir geçer trenler. O tren senin, vay bu tren benim, vay say say say say say say say. Sanki gelirmiş Kars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Benim gönlüm sen deli be, benim gönlüm sen deli be, rose rose rose rose rosemary. Yakar sevdan beni, bir de vatan hasreti, dar gelir bana Almanya. Senin saçın sarı sarı, senin gözün mavi mavi, rose rose rose rose rosemary. Şu Almanya illeri çalışır işçileri, hem çalışır sever gönülleri. Bir gariplik çöker vay, bir gariplik çöker vay vay vay vay vay vay vay. Oturmuşum banofta, oturmuşum banofta, gelir geçer trenler. O tren senin, vay bu tren benim, vay say say say say say say say. Sanki gelirmiş Kars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan. Benim gönlüm sen deli be, benim gönlüm sen deli be, rose rose rose rose rosemary. Yakar sevdan beni, bir de vatan hasreti, dar gelir bana.
Evet, vatan hasreti, bir de yakar vatan hasreti. Kesinlikle. Oradan da dinleyicilerimiz o vatan hasretiyle yanıyorlar. En kısa zamanda vatanlarına, sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle diyelim. Ve devam edelim. Şimdi şarkılar memleketin halini yansıtabilmişler dedik. İşte bu da dinlediklerimizden bir örnekti. Şimdi yitirdiğimiz özel insanlar, yaşadığımız özel olaylar da pek çok şarkıyla ifade edildi. Yine bunlar da yerlerini buldular herhalde. herhalde kitapta,
evet,
değil mi?
Evet, kesinlikle. Türkiye
ama
aslında...
Ama seçimler çok zor.
Çok zor, yani evet. Ben bir sürü... Ben başta bu kitabı hazırlamaya başladığımız dönemde 100 tane şarkıyı nasıl buluruz, evet, diye düşünüyorduk. Fakat bir anda öyle bir ilerledi ki elimde 300 tane şarkı birikti ve 300 şarkıyı nasıl elerize dönüştü olay.
O zaman kitabın devamı gelecek gibi
gelebilir, evet,
bu durumda.
Her an gelebilir ama çok da herhalde zorlamamak da gerekiyor bir taraftan aslında. Bu böyle sınırlı kalsın. Belki başka kitaplar doğabilir. Hı-hı. Çünkü bu çok şarkıyı elemenin en güzel yolu içinden öbekler çıkartmakta. Örneğin, evet, seçim şarkılarını ben çıkarttım, kenara koydum. Onu başka bir çalışma olarak kenarda bekletiyorum. Marşları çıkarttım, kenara koydum. Onlar ayrı bir çalışma olarak bekliyor. Böyle böyle öbek öbek azaltarak ilerledim ve neticede 100 şarkıya ulaştım. Türkiye tarihi biraz dertli bir tarih. Acılarla dolu bir tarih aslında. Yani acılar, işte kaybettiğimiz insanlar, ölen insanlar, öldürülen insanlar ya da depremler, kazalar, maden kazaları, hep yaşadığımız şeyler, hı hı, bunlar ve maalesef hani çok güler yüzlü bir tarih mümkün değil Türkiye'yi okuduğumuzda, şarkılar, hı hı, üzerinden de okuduğumuzda ağıtlara daha fazla rastlıyoruz ki kitabın büyük bölümünde onları oluşturuyor maalesef. Ama tabii eğlenceli hikayeler de var ya da kötü olaylar üzerine yazılmış eğlenceli şarkılar var. Neyse ki
örnekler verebilir
üzerine
miyiz onlardan?
Tabii tabii, örnekler verebiliriz. Örneğin işte Boğaziçi Köprüsü'nün açılışı üzerine bir şarkı yapılmış Türkiye'de. Bu çok eğlenceli bir şey. Çünkü öyle büyük bir coşkuyla karşılanmış ki köprünün açılması, bu gurur olarak nitelendirilmiş ve Emel Sayın, Özdemir Erdoğan, Bora Yanoğlu gibi sanatçılar Boğaz Köprüsü üzerine şarkılar yapmışlar. Bunun dışında yurt dışından özellikle kimi olaylar Türkiye'ye güler yüzlü bir şekilde yansımış. Örneğin Muhammed Ali'nin şampiyon oluşu.
O zaman oraya, Muhammed Ali'ye geçmeden önce şu Emel Sayın'dan tamam, bu ki Boğaz Köprüsü ile ilgili o eğlenceli şarkıyı dinleyelim
tabii, tabii
mi?
Yani çok eğlenceli dinledi olduğu söylenemez şarkının belki ama Emel Sayın'ın türünün tümüyle dışında bir şarkı. Yusuf Nalkesen'dir bu arada sözleri, müziği. O da enteresandır. En önemli bestecilerden birisi o dönemde. Evet. Böyle bir şarkı yapılmış. Hani tamamını olmasa bile bir kısmını dinleyebiliriz.
Dinleyelim. Başında taç sanki Boğaz Köprüsü. Evet, belki pek çok kez dinledik, pek çok filmde de duyduk ama sanki o dönemi anlatan bir şarkı olduğunu bilmeden, Boğaz Köprüsü'nün,
evet, aslında
açılışında yazılmış bir şarkı olduğunu bilmeden dinledik.
Kesinlikle,
belki
Türkiye'deki en büyük dert bu zaten. Şarkıları dinlerken o şarkıların neye yazıldığını çok fazla araştırmıyoruz. Bu bir dert de değil aslında. Yani sonuçta bunu yapmak durumunda da değiliz. Ben merak saldım. Birazcık deli işi galiba bu. Ve şarkıların altında yatan şeyleri araştırdım. Hani bir şarkı var ve bu şarkı aşk şarkısı gibi duruyor ama içinden bambaşka bir hikaye çıkabiliyor, hı hı, o şarkının. Dolayısıyla araştırdığımızda bambaşka yerlere ulaştığımda bunları anlatmalıyım diyerek yola koydum.
Ama eski şarkılara baktığımızda bunu görebiliyoruz.
Tabii
şimdilerde
ki
belki bunu bulmak biraz
şimdilerde
daha zor galiba.
Şimdilerde de görebiliyoruz bir taraftan. Muyuz? Aslında bütün şarkılarda Türkiye'de yaşanmış her şey üzerine donelere rastlamak mümkün. Yani işte cep telefonunun hayatımıza girmesiyle birlikte sana mesaj attım, kontrol ömrüm bitti, aradım kapsam alanı dışında dediğin gibi sözler giriyor şarkılara. Bu belli bir dönemden sonrasını işaret ediyor. Ya da sosyal medya ağlarının yayılması üzerine şarkılar yapılıyor.
Ama
işte
dil de
online
değişti.
Gözüküyorsun ama tabii dil
Allah
de değişiyor.
Allah belanı versin
kesinlikle.
Diye şarkı yapılıyor.
Ya o var, o hep
daha...
var. Eskiden de vardı.
Daha
o sonuçta...
kibardı ama.
Dilden öte ama şey vardır ya zaten işte nerede o eski şarkılar, Nükhet Duru'nun şarkısıdır.
Evet.
Sevgiliye siz diyen şarkıları
evet,
özlemle
evet.
anar
neden
orada.
Neden başınız öyleydi?
Tabii tabii işte yani eskiden böyle derken şimdi sevgilim Allah belanı versin'e döndü olay. Hani biraz şey işte Türkiye'nin dediğim gibi bütün değişimlerini şarkılar üzerinden, dil üzerinden de okumak mümkün. Ben sadece olaylar üzerinden ilerledim bu kitapta. Aslında hani normalde gazetelerde evet. ve dergilerde yazdığım yazılarda bambaşka hikayeler anlatabiliyorum. Ama burada 100 tane olay, 100 tane değil aslında birkaç olay üzerine birkaç şarkıyı seçtiğim için yaklaşık 90 tane olay ve o olaylarla ilgili yapılmış şarkılara yer verdim. Genel durumdan bahseden şarkıları kitap dışında bıraktım ki eleme aşamasında o da çok yardımcı oldu tabii
şimdi
ki.
Şimdi yitirdiğimiz insanlar dedik, Muhammed Ali'den söz ediyordunuz ki Boğaz Köprüsü şarkısına dönelim dedik. Bir de yaşadığımız olaylar üzerine sadece ülkemizde
evet.
değil dünyada yaşanılan, olaylar üzerine yapılmış şarkılar da var.
Hani her şey Kennedy'nin ölümü üzerine yazılmış bir ağıt var Türkiye'de. Yuri Gagarin'in uzaya çıkması üzerine yazılmış bir şarkı var. Aya ayak basılma sonucu bir sürü uzaylı şarkı hayatımıza girmiş. Çünkü gözümüzü uzaya çevirmişiz. Hı hı. Muhammed Ali'nin dünya şampiyonu olması, Müslüman bir boksör olarak dünya şampiyonluğunu kazanması bizim çok ilgimizi çekmiş ve büyük heyecanlı olayı karşılamışız ve bunun üzerine şarkılar yapmışız. Ama dünyada yaşanmış kimi acılar üzerine de yazılmış şarkılar var. Örneğin İkinci Dünya Savaşı bir sürü şarkıya konu olmuş.
Mesela?
Zülfü Livaneli'nin Hiroşiması. Nazım Hikmet'in şiirinden uyarlanan... Edip Akbayram ve Selda'nın Kerem Güney bestesiyle Ünal Büyükgenel için kendi bestesiyle seslendirdiği Bulutlar Adam Öldürmesin yine Hiroşima'yı anlatan bir şiirdir. Bulutsuzluk Özlemi'nin Hiroşima şarkısı doğrudan Hiroşima'ya atılan atom bombasını anlatır. Sezen Aksu'nun Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı Onu Tunç'un müziklerini yaptığı 1945 şarkısı gibi Erovizyon şarkısıdır. 1945'te biten Hiroşima'ya atom bombası ve Nagasaki'ye atom bombası atılmasıyla biten İkinci Dünya Savaşı'nı genel olarak anlatır. Böyle hikayeler de var. Ya da yurt dışındaki bir kısım insanların ölümü, bir kısım depremler, bir kısım hı hı. büyük olaylar üzerine yazılmış şarkılara da rastlıyoruz Türkiye'ye
evet.
baktığımızda. Yani sadece Türkiye ile ilgili değil, yurt
dünya
dışında
olaylarıdır.
Da dünya ahvali de memleket şarkılarına girmiş.
Evet, o zaman onlardan birini dinleyelim. Hiroşima'yı Bulutsuzluk Özlemi'nden dinleyelim, dinletelim dinleyicilerimize.
Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima da Nagasaki, Nagasaki, Nagasaki. Nagasaki de yıl 1945 tabii ki 150 bin kişi topyekun tabii ki 150 bin kişi topyekun imhar İnsandılar ve sevgiye inandılar.
Evet, Hiroşima'nın bulutsuzluk özleminin ardından Sezen Aksu'yu da dinledik 1945'le. Şimdi kitabın sonunda memleketi ilgilendiren birkaç önemli olaya da yer vermişsiniz aslında, değil mi?
Evet, yani tam olarak dünyadaki olaylardan mı bahsediyorsunuz bilmiyorum ama evet.
Evet.
Neticede Türkiye'de izlerini görebildiğimiz pek çok olay var. Hı-hı. Kitapta.
Evet. Şimdi peki tepkiler nasıl kitaba?
Tepkiler çok iyi. Pek çok yazı çıktı kitap hakkında. Pek çok programa konuk oldum. Bu TRT'de konuk olduğum 4. programın yazından yarın bir programa daha konuk olacağım. Sadece TRT içinde ve diğer hani televizyon ve radyoları saymıyorum bile. Çok güzel yazılar çıktı ve çok olumlu geri dönüşler aldım. Gerek bana bizzat bildirenler, gerek yayın evine bildirenler ya da sosyal medya üzerinden kitapla ilgili paylaşımlar yapan insanlar,
evet,
bu kitapla ilgili çok güzel şeyler söylediler. Hani iyi ki yaptım dediğim bir şeydir bu kitap.
Ne güzel. O zaman devamını bekliyoruz dediniz.
Umarım spor hani devamı olmasa bile tabii.
Devamı derken
bir şekilde
kardeş
kitaplar gelecektir.
Kardeş kitaplar bunu. O anlamda. Tabii unutulanlar, koyulamayanlar, sığmayanlar var dediniz. İşte onları da diğer kitaplarda göreceğiz.
Evet.
Futbolun da tarihi var.
Tabii ki futbolun da ayrı bir hikayesi var diye bir bölümle bitiyor zaten kitap. Neticede futbol şarkıları bambaşka şarkılar.
Hani, futbol seçim 100 tane, onlar
tabii 100 tane futbol
herhalde.
Şarkısı bulmak zaten çok kolay ama her takım için yazılmış 100'er tane futbol şarkısı bulmak da kolay ülkede. O kadar çok şarkı yazılmış yani. Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş için, Trabzonspor için
o
ve hatta başka
takım
takımlar için.
Bir kitap.
İyi olur tabii, aslında bu para da kazandıran bir şey olacaktır neticede ama o işe çok girmemek gerekiyor. Futbol çok benim ilgi alanım değil. Çok dışarıdan bakıyorum ben olaya. Sevdiğim
siz müziklerle
bir şey
bakıyorsunuz.
Değil. Evet, evet.
Müziklerle yolculuk yaparak bakacaksınız. Peki ülkemizi anlatan en iyi şarkı hangisidir desem ne diyeceksiniz?
Vallahi bir sürü şarkı var aslında ama benim kitabı aldıklarım arasında Şemsi Yastıman'ın Uzaylılar Hoş Geldiniz şarkısını ayrı bir yere koyarım. Çünkü o dönemde yapılmış şarkılar arasında en böyle memleket ahvalini özetleyen şarkı odur.
Evet,
bence.
Halkın ağzından
evet,
belki
evet.
De.
Yani kitabı aldıklarım arasında bu ama kitabı almadığım bir sürü şarkı arasında ülkeyi anlatan çok iyi şarkılar var tabii
var
ki.
Var tabii ki. Evet, 74 Nükhet Duru neydi şarkı Kıbrıs?
Ayten
Altman memleketim. Hı-hı. Daha bunun gibi pek çok
da
şarkı var.
Evet,
kitapta
evet,
onun da hikayesi
ki
var. Ama biz süremizin sonuna geldik. Aslında konuşulacak daha
evet,
pek çok şey
olsun
var. Ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Yine Cem Karaca'dan Ülkem Benim
güzel
adlı şarkıyla veda edelim mi dinleyicilerimize?
Çok
teşekkür ediyoruz. Yeni
teşekkür
yayınlarınızı
ederim.
Yine dinleyicilerimize buluşturmak dileğiyle
umarım
diyelim. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz,
olun.
Müzik yazarı sevgili Murat Meriç stüdyo konuğu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan.
Hüzünler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme, bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben, seviyorum seni hiçbir şey sevmediğim gibi ülken. Memleketin üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir, bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketlim, memleketim benim, memleketlim. Güzel veremezsem seni, çoluk çocuğuma lanet olsun bana. Hele okudukça İstiklal Harbi'ni, inan bana. Ülkem benim, memleketim benim, canım cananım, yegane sevdiğim. Hiçbir şey uğruna vazgeçemedim. Hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna. Memleketim, memleketlim, memleketim, benim memleketlim.
Alın teri. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Ramazan ayında olmamız dolayısıyla, Ramazan dolayısıyla dinleyicilerimizi yakından ilgilendiren bir konuya değinmek istiyoruz. Şimdi özellikle Ramazan ayında oruçlu olunan süre çok uzun ve çalışanlar için oruç tutmak tabii ki zorlaşıyor. Bu dönemde oruç tutanların ve çalışanların en çok merak ettikleri konulardan biri de ara dinlenmelerinin birleştirilip birleştirilmeyeceği, yani erken paydos etmenin de mümkün olup olmayacağını merak ediyorlar. Ramazan ayında işçilere erken paydos diyebilir mi işveren? Bununla ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Onların da bu konuyla ilgili sormak istedikleri varsa program boyunca bize ulaşabilirler. Evet, oruçlu çalışanın erken paydosu kanuna uygun mudur? Var mıdır böyle bir şey?
Evet, maalesef Ramazan ayında her ne kadar bu Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmiş olduğu bu dönemde oruç tutulan süre çok uzun olsa da ve bu süre işte geçirilen sürenin tamamını kapsasa bile işverenin ben ara dinlenmesi yaptırmayacağım oruçlu işçilerime, işte işe bir saat geç gelin, işte örneğin 8.30 mesaisine 9.30'da gelin veya işte 17.30 mesaisinden 4.30'da çıkın gibi bir şey deme şansı yok. Çünkü ara dinlenmesiyle ilgili olarak kanundaki düzenleme çok net. Ve bağlayıcı bir nitelik taşıyor. Bu kapsamda işte iş kanununda belirlenmiş ara dinlenmeleri çalışanın günlük çalışma süresine göre belirleniyor ve birbirinden farklılaşıyor. Yani çalışma süreniz uzadıkça ara dinlenmeniz de uzuyor diyebiliriz. Buna göre çalışma süreniz 4 saat veya altındaysa en az işverenin size 15 dakika izin vermesi gerekiyor. Eğer 4 saatin üzerine çıktıysa ancak 7,5 saatten daha kısa sürede çalışıyorsanız gün içinde 30 dakikaya çıkıyor. Ve 7,5 saatten fazlaysa çalışma süreniz en az 60 dakika mutlaka ara dinlenmesi alıyorsunuz. Pek çok iş yerinde çalışma süresi haftanın işte çalışan günlerine göre değişmekle birlikte 8 ya da 9 saat belirlendiği için 1 saatin bile üzerinde ara dinlenmesi veren firmalar söz konusu özel sektörde. Yani 1 saatlik öğle arası ve 15'er dakikalık da çay molaları şeklinde günde 1,5 saate kadar ara dinlenmesi verildiğini görebiliyoruz halihazırdaki uygulamadan. Yargıtay ara dinlenmesini süresinin işte herhangi bir nedenle, yani işte oruç tutmak olabilir, başka bir neden olabilir, işe ara dinlenmesi kadar işte geç başlanması veya işten ara dinlenmesi kadar erken çıkılması şeklinde uygulanmasına kesinlikle karşı. Bu yönde çok sayıda kararı
var. Yani işverenle işçi kendi arasında anlaşıp böyle bir şey yapamazlar.
Evet, böyle bir şey yapamazlar. Tıpkı yıllık ücretli izinlerin konusunda anlaşarak işte işçinin ben bu izne çıkmayayım, işveren de evet sen çıkma, çalışmaya devam et, ben sana parasını ödeyeyim diyemeyeceği gibi. Tıpkı haftalık çalışma süresi içinde 6 gün çalışan kişilerin 7. günü işte hafta tatil olarak kullanmasının önüne geçilemeyeceği gibi ara dinlenmesinde de kesinlikle dinlenme
kanunen
hakkı
uygun değil.
Anayasada aslında da zaten güvence altına alınmış bir hak, dinlenme hakkı. Dolayısıyla işçi de bundan feragat edemez. İşveren de ben bunu kullandırmıyorum diyemez.
Evet, ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılamaz yani.
Evet, çalışma süresinden sayılmıyor. Çalışma süresini belirlerken günlük çalışma sürelerini biz şöyle yapıyoruz. İşte sabah mesaiye girdiğiniz saatle öğle tatiline kadar olan süreniz ve sonrasında öğle tatilinden sonraki süreyle mesai bitimine kadar olan süreyi topluyoruz.
Yaklaşık 4'er saat.
Evet, yani işte 8 saat oluyor ama işte geçirilen süre çerçevesine baktığınızda o 1 saati de ilave ediyorsunuz ve 9 saat olmuş oluyor işte geçirdiğiniz süre. Ama haftalık 45 saatlik çalışma süresi ne ilişkin hesaplamayı yaparken o ara dinlenmesine dikkate almıyorsunuz. Dolayısıyla fazla çalışma yapacağınız sürede bu süre üzerinden, yani sadece çalışmış olduğunuz süre üzerinden hesaplanıyor. Ara dinlenmesinin önemi, hani kişilerin bu sürede sadece yemek yemesi, işte çay kahve veya zararlı alışkanlıklarını gidermesiyle ilgili değil. Bu süre işte belirli süre çalıştığınız zaman sonuçta dikkatinizi toplamak zorundasınız. Konsantrasyonunuzu toplamak zorundasınız. Ama bir süre sonra konsantrasyonunuz dağılıyor. Özellikle de fiziksel güce dayalı bir iş yapıyorsanız, örneğin iş kazası geçirme riskiniz çok fazla oluyor. İşe ara vermediğinizde, kafanızı toplamadığınızda. Yine daha kol gücüne dayanmayan, işte böyle bilgi üzerine çalışan işçiler açısından da çok önemli. Çünkü verim düşebiliyor. İşte hatalı bir işlem yapılmış olabiliyor. Yani ara dinlenmesi daha çok bununla ilgili. Çalışanın bir saat bile olsa işe ara verip kendi kafasını toplamasıyla ilgili. Bu yüzdendir ki, hani konunun biraz dışına çıkarsak şunu da söyleyebiliriz. Masa başına da yemek yemek, işte ofise yemek söyleyip ofisten çıkmadan işte işe devam etmek dahi aslında Yargıtay'ın ara dinlenmesi olarak kabul etmediği bir durum. Mutlaka çalışanın o masadan kalkması isteniyor aslında teknik olarak.
Evet. Şimdi konumuzun dışında bir dinleyicimizin sorusu var. Onu cevaplayalım, sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Almanya'dan Metin Özçelik adlı dinleyicimiz mail yollamış. Otizm hastası, bakıma muhtaç bir oğlum var. Eşim çocuğa bakıyor ve bakım parası alıyor. 3201 sayılı kanuna göre 2006 yılında borçlanmasını yaptım eşime ama yaşı dolduğu halde, yaşı 46 olmuş bu arada, bu kanun yüzünden emekli bağlanamıyor ve Almanya'da hem emeklilik alıp hem bakım parası alıyor. Türkiye'den emekli olmadığı için mağduruz, ne yapabiliriz diye sormuş. Oğlum otizmi ömür boyu yaşayacak ve bakım parası alınacak. Çünkü bakıma muhtaç olacak. Maalesef SGK bizi mağdur ediyor bu konuda diye yazmış. Yine evet. de bir not düşmüş altına. 3201 yasayı mecbur kabul ettik çünkü başka borçlanma yapılmıyordu demiş.
Evet, bu benim anladığım kadarıyla çocukları otizm hastası olan ailede eş, bizde de aslında benzer bir uygulama var. Çocuğa baktığı için, engelli çocuğa baktığı için bir bakım parası alır. Türkiye'deki düzenleme tabii bu noktada biraz farklı olmakla birlikte. Yani yine anneye yapılan bir ödeme söz konusu ama Almanya'da sosyal devletin ve sosyal yardımların daha geniş olması sebebiyle evet işte hem oradan emekli olup hem de bakım parasını alabiliyorsunuz. Türkiye'de bu dinleyicimizin de belirtmiş olduğu 3201 sayılı yasaya göre yapılan borçlanmada tabii ki bir takım kurallar var. Bu borçlanma kapsamında işte belirli günü borçlanmış olmanız SGK'ya ve yaşınızın da belirli bir noktaya ulaşmış olması gerekiyor. Şimdi burada bir tanesi belirli süreyle yani tabii izleyicimiz onu, dinleyicimiz onu yazmamış. Ne kadar süre prim ödemesi yaptığını, yani borçlanmayı kaç gün üzerinden yaptığını yazmamış ama para alamıyor. Maalesef bu noktada bizim yapabileceğimiz bir şey söz konusu değil. SGK özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından belki bir mağduriyet yaratıyor, görünüyor. Çok haklılar. Engelli bir çocukları var. Bu zaten çok büyük bir emek isteyen bir süreç. Fakat bu çerçevede yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü belirtilen kanun, yani yurt dışı borçlanmanın yapılacağı kanun gereğince şu an için bu parayı alamadıklarını düşünüyoruz. Zaten bu borçlanmada ev hanımları, yurt dışında yaşayan ev hanımları için yapılan özel bir durum. Daha önceki haftalarda biz de konuşmuştuk. İşte yurt dışındaysanız yurt dışı borçlanmanızı yapabiliyorsunuz veya işte ev hanımları için özel bir durum söz konusu diye. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce biz de konuşmuştuk. Maalesef burada bizim dinleyicimize yardımcı olabileceğimiz bir durum yok. Kanun gereği şu an emeklilik şartlarını yerine getirmeden bu emeklilik parasını Türkiye'den alması mümkün olmayacak.
Evet. Şimdi o zaman konumuza dönelim. İşveren Ramazan ayında işçilerine erken paydos diyemez dedik. Peki toplu izin verebilir mi?
Evet, şimdi erken paydos diyemez dedik ama aslında şöyle, yani ara dinlenmesini kullandırmıyorum ve erken işi bırakıyorsunuz diyemiyor. İsterse tabii ki işveren kendi yetkisi, işte kendi yönetim hakkı gereğince erken paydos ettirebilir işlerini. Örneğin Ramazan döneminde 1 veya 2 saat onları az çalıştırıp daha sonraki dönemde Ramazan bayramından sonraki dönemde.
Ama bunu dinlenme süresinden kesemez.
Evet, dinlenme süresinden kesemez. Sonraki dönemde o yapılmayan 1 ya da 2 saatlik çalışmayı yaptırabilir. Biz bunu telafi çalışması diyoruz. Tabii ki telafi çalışmasının bazı koşulları var.
Nedir ama, o koşullar?
Burada mutlaka işçiye bu konuda bilgi verilmiş olması gerekiyor. Telafi çalışması yapıldığında diyelim ki işte bu Ramazan bayramında olduğu gibi arada biliyorsunuz hafta sonuyla bir gün var, bir de işte bir önceki hafta Arife'de bir yarım günlük dönem var. İşveren diyebilir ki biz bunları telafi çalışması olarak şey yapalım, şimdi size ben izin vereyim. İleride de bunu ben size telafi çalışmasıyla, şimdi size haftanın belirli günlerine bölerek karşılayayım. Ama bu yaptığınız çalışmadan dolayı fazla mesai alamıyorsunuz telafi çalışması olduğu için.
Yarım saat. Saat ya da bir saat uzatabilir.
Evet, ne kadar 11 saati geçmemek üzere işveren günlük çalışma süresini ekleyebilir. Ve o süreyle uyumlu olacak şekilde, yani tam olarak o süreyi karşılayacak kadar.
11 saat derken bu öğle tatilini de içine alacak bir süre.
Yok,
galiba
çalışma
değil mi?
Çalışma süresi sadece. Anladım, evet. 11 saatten fazla çalıştırılamayacağı için işçiler günlük olarak. Bunu dikkate alarak telafi çalışması yaptırabilir. Ama sizin dediğiniz gibi şunu da yapabilir. Aslında bunu yapan çok sayıda işverenimiz var. O ay boyunca, Ramazan ayı boyunca iş yerini tatil edebilir ve yıllık izinlerini de çalışanların bu dönemde kullandırabilir. Dolayısıyla hem çalışanlar işte oruçlarını evlerinde, yani dinlenerek ya da diğer işlerini hallederek ya da işte memleketlerine giderek, tatile giderek tutabilirler. Bu dönemde de işveren bir takım verim kayıplarının da önüne geçmiş olur. İş yerini daha sonraki dönemde, Ramazan'dan sonraki dönemde açarak tekrar faaliyetine devam edebilir. Ama bu işverenin tabii kendi yine yönetim hakkı, evet, inisiyatif altında bir uygulama. Diğer taraftan şunu da yapabilir. Mesela çoğu zaman karşımıza çıkıyor. Ramazan döneminde izni kullanmak isteyen çok sayıda çalışan olabiliyor oruç tutması nedeniyle.
Ancak izin vermeyebilir.
İzin vermeyebilir. Özellikle aynı departmanda, aynı birimde, işte aynı bölümde çalışan kişiler için, hani hepsinin aynı anda izne çıkması söz konusu olduğunda işveren için bir iş kaybı, İşlerine yetişmemesi durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla işveren diyebilir ki ben bu dönemde ikinize birden izin veremem. İşte böyle belirli dönemlerde o ayın içinde ayarlama yapabilir. Yine bir tanesi 10 günden az olmamak üzere işçilerine izin kullandırabilir. Bu noktada da mutlaka işçilerin bir ay önceden işverenden yazılı talep yapmaları gerekiyor. İzinlerini kullanmak istedikleri döneme ilişkin. Eğer böyle bir talep yapmadılarsa işveren yine kendi yönetim ve emir verme, talimat verme yetkisi altında kendisi izin kullanacakları dönemi belirleyebiliyor. Çünkü yine yıllık ücretli izin hakkından da vazgeçemediğimiz için hak kazandığınız yıl içinde, yani bir yıl çalıştınız, sonraki yıl kazandınız, o dönem içinde mutlaka izninizi kullanmanız gerekiyor.
Yoksa yanıyor zaten.
Yanma yok aslında, birikiyor. Kamu sektöründe biraz farklı bir uygulama var. Kamuda işte bir yıl daha kullanabiliyorsunuz. Kullanmazsanız yanıyor. Yani iki yıl içinde bitirmek zorundasınız. Özel sektörde böyle bir şey yok. İşten çıkarken birikmiş halde izin paralarınızı alırsınız. Kaç gün kullanmadıysanız. Ama bunu sırf izin paralarını biriktireyim diye ben iznimi kullanmayayım gibi işinin de vazgeçmemesi gerekiyor. Çünkü yıllık ücretli izin hakkı da yine işçinin vazgeçemeyeceği.
Ama bu kontrol edilebilir bir tarafı yok herhalde
denetimlerde
bunun.
Denetimlerde bakılıyor buna. Denetimlerde bakıldığında da ceza kesilebiliyor. Bu ceza da çalışma sürelerine muhalefetten kaynaklanıyor.
Ceza kime? İşverene mi?
İşverene kesiliyor. Yani işçiye herhangi bir ceza yok bununla ilgili. Ve şu an bizim rastladığımız, tabii özel sektörde çok sayıda birikmiş izin var. Ve bunların bir an önce bu birikmiş izinlerin kullandırılması oldukça önemli.
Evet.
Yaptırımlarla karşılaşmamak için.
Evet. İşveren erken izin verdiğinde işçi iş çıkışında bir kazaya uğrarsa bunun yaptırımı ne oluyor? İşverene mi yoksa bir ceza kesilecek yoksa işçiye mi?
İş kazası olarak dahil olabilecek bütün durumlarda işte tam fabrikanın kapısından çıkıyor ama işte mesai saati yani erken izin aldığı için bir saat öncesinde mesai saatinin hiçbir problem yok. İş kazası sayılıyor. Yani iş kazası sayılabilme koşullarının içine girdiği sürece bizim için bir sorun olmuyor.
Yolda giderken araba çarptı. İş kazası mı oluyor?
Şimdi yolda giderken araba çarptığında tabii burada işverenin sağlamış olduğu bir araçla mı bu kaza gerçekleşti? İşte toplu halde erken çıkardınız işlerinizi, işte taşıma ulaşımı da siz sağlıyorsunuz. Eğer o sırada olduysa iş kazası olarak dahil ediliyor. Ama işçi işverenin işte bir işini yapmak için ya da işle ilgili bir yolda değilse bu durumda iş kazası olarak kabul edilmesi de zaten biliyorsunuz SGK bütün sağlık yardımlarını yapıyor sigortalarımıza bu noktada.
Evet, yani Ramazan'ın başında ve sonunda 30 günlük izinlerini işverenle anlaştıkları takdirde diledikleri gibi kullanabilecekler diyebiliriz herhalde, değil mi bu durumda?
Evet, ne kadar izne hak kazandılarsa çalışma süreleriyle ilişkili olarak bütün bu izinlerini kullanmaları tabii işverenlerin de buna razı olmalarından yolu geçiyor. Dolayısıyla karşılıklı anlaşarak bu izinleri kullanmalarının önünde herhangi bir şey yok.
Evet. Peki yine işe geç gelmeleri yönünde de bir inisiyatif kullanabilirler mi diye sormuş bir dinleyicimiz ama programımızın başında cevaplamıştık galiba
evet,
bunu.
Evet, kullanabilir ama bunu çalışma süresi ara dinlenmesinden düşemez. Yani siz bir saat geç gelin ama öğlen tatile çıkmayın, işte öğle tatil vermeyin diyemez. Evet. Yoksa işverenin istediği şekilde işçi bu düzene uyabilir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Bu hafta için tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz, Ekmek Olur Alın Tereh köşemizdeydi Hayatın Sesleri'nde. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Her zaman olduğu gibi kumanda masasında sevgili Recep Özden vardı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyiciler. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak yine başkentten sizlere merhaba diyeceğiz. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız ve konuklarımızla birlikte. Görüşünceye dek hepinize hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yalova
24. Bundan boya, ısıya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük.